Şimdi bugün biz yeni bir vaaz serimiz başlıyoruz. Yaz boyunca bu önümüzdeki 3 ay boyunca Rab ile yürümek diye bir vaaz serimiz olacak. Hani tamam ben iman ettim İsa Mesih'e. Şimdi sonra. Şimdi ne oluyor diye merak ettiyseniz. Yani imanlı olduğunuz önemli değil. Hristiyan bir hayat nasıl yaşandığını bir düşünelim. Yani hayal edelim. Yeni bir bebeğimiz var. Ve zaten kilisede bir iki tane yeni bebek var. Ve babası var. Ve ilk önce babası onun için her şey yapmak zorunda. Ya da annesi belki daha doğrusu. Her şey yapmak zorunda. Ama çocuk büyüdüğünde babasıyla ile olan ilişkisi değişiyor. Değil mi? Babası ona şeyler öğretebilir. Babasıyla zaman geçirebilir ve yetişkinliğe erdiğinde yani sanki yüz yüze görüşebilirler, sanki arkadaş olabilir. Yani baba oğul değil, sanki arkadaş olabilirler. Ve Hristiyan hayat, Hristiyanlık böyle. Hristiyanlık bir din değil, Hristiyanlık İsa Mesih ile göksel babamızla bir ilişki oluyor. Biz hep bunu söylüyoruz, Hristiyanlık bir din değil, bir ilişki olduğunu söylüyoruz. Ve aynen böyle ilişkide büyüdüğümüzde biz Tanrı'yla daha farklı şekillerde tanıyabiliriz. Daha yakın oluyoruz. Onun sesini işitiyoruz. Ve bu vaaz serilerde, bu vaazlarda yaz boyunca nasıl büyüyebiliriz diye bakacağız. Ve bugün ilk vaaz olarak hizmet hakkında konuşmak istedim. Ve bugün kutsal kitaptan gelen bir hikaye bakacağız. İsa Mesih öğrencileriyle birlikte çok güzel bir ziyafete gidiyorlardı. O günlerde bir ziyafete gitmeden önce, hani bugünlerde olduğu gibi hayal edelim biz bir düğüne gidiyoruz. Neler oluyor? Evde bir duş alıyorsun, kendini yıkıyorsun. Ondan sonra giysilerini giyiyorsun. O günlerde iç giysiler de vardı. Ve ondan sonra daha güzel, yani daha güzel kıyafetler giyirdin dışarıda. İşte böyle. Yıkanıyorsun, giyiniyorsun. Ondan sonra hep beraber, arkadaşlarınla beraber yola çıkıyorsun ziyafete gitmek için. Ama o günlerde bizim şimdiki yollarımız gibi onların yolları böyle değildi. Bizim bugünlerde yollarımız yani tamam belki biraz pis olabilir ama bayağı temiz onlara göre. Asfalt var. O günlerde yani beton asfalt yoktu. Yollar çamurdan, tozdan yapıldı. Ve bugünlerde arabalar var, kamyonetler var, hani motor var. O günlerde atlar vardı, eşekler vardı, inekler, koyunlar vardı. Siz yaz boyunca büyük adaya gittiniz mi hiç? Biraz kokuyor değil mi orada? Söylemesi ayıp da. Hani biraz kokuyor orada. Ve o günlerde o yollar çok daha pis olurdu. Hani lağımlar da yoktu. O yüzden yani yağmur yağdığında sanki yani bir ya çok berbat oluyor. Çok iğrenç yolları var. O yüzden çıkıyorsun temiz olarak yollara yürüyorsun ve eve geldiğinde bir sorun var değil mi? Senin ayakların hani sandalet giyiniyorsun. Senin ayakların bayağı kirlendi. O yüzden o günlerde evde bir köle olurdu ve gelir gelmez sandaletlerini çıkarırdı. Ondan sonra su ile senin ayaklarını yıkarırdı. Ondan sonra ziyafete gidiyorsun. Ama İsa Mesih yolculuktayken onun öğrencileriyle birlikte bir tartışma vardı öğrenciler arasında. En önemli öğrenci kim? En büyük öğrenci kim? Tabii ki yani İsa Mesih en büyük, bizim önderimiz, bizim hocamız. Bunu biliyorlardı zaten. Ama öğrenciler arasında, 12 havariler arasında en büyük, en önemli kim? Ya da belki başka bir şekilde en küçük kimdi? Herkesin hizmetçisi, en çok köleye yakın kim oldu? Tartışıyorlardı. Çünkü İsa Mesih bir kral olduğunu biliyorlardı. İsa Mesih çok güçlü bir önder olduğunu biliyorlardı. Ve sanki onlar için bu İsa Mesih'in egemenliği kurulduğunda bizim konumumuz nerede olacak? Vezir kim olacak? Başbakan kim olacak diye hayal ediyorlardı. O yüzden eve gelir gelmez köleler yoktu. Sadece İsa öğrencileriyle birlikte girdi. Ayaklarını kim yıkayacak? En küçük kim? Diye tartışıyorlardı. Diye düşünüyorlardı. Ve o günlerde İsa Mesih gibi bir sürü hocalar var. Gezen hocalar vardı. Ve sanki yani kurallar var onun için. Yani onun öğrencisi olmak isteseydin, ona gidip, efendim seni izlemek istiyorum derdin. Ondan sonra sen sanki onun kölesi gibi oluyordun. Ta yetişkinliğe eriştiğine kadar. Ve istediğin, bu hocanın istediği her şey yapmak zorundaydın. Ama köleden tek bir fark vardı. Senin hocan hiçbir zaman ayaklarımı yıka diyemezdi. En küçük, en iğrenç, en pis iş o olduğu için hocalar asla bunu soramazlardı. Bu iş sadece köleler içindi. O zaman ziyafete geliyorlar. Ziyafete geliyorlar. Kimse ayakları yıkamak istemiyor. Ve zaten İsa bu kurallara göre onlara soramaz. Ya işte Matta sen herkesin ayaklarını yıkar mısın diye soramaz. Çünkü hocaların böyle bir yetkisi olmadı. O zaman ne olduğunu tam bilmiyoruz ama girdiler ve sofraya oturdular. Aslında o günlerde sofraya tam oturmadılar. İki gönüllü alabilir miyim? Siz iki kişi alabilir miyim? İşte oturmadılar yani sandalye falan olmadı. Sanki yere yaslandılar. Yani belki Türkiye'de görmüşsünüz yani o alçak masalar var ya ve işte yani bütün aile işte yerde oturuyor, bir masa örtüsü koyuyorsun duvarda. O yüzden şey yani yere otur gibi ama sanki yani evet ama biraz uzanıyorsun yani şöyle. Şöyle oluyor yani biraz yaslanıyorsun yere, ellerini böyle uzatıyorsun, evet ve sen de Julie yani buraya geliyorsun yani senin ayakların da orada onun kafasının olduğu yerde. Böyle oluyor, evet sen böyle işte ve masa ortasında oluyor ve sen güzel yemek yiyorsun, çok güzel yemek yiyorsun ve öbür kişinin ayakları nerede? Senin kafan da neredeyse. O zaman güzel yemek yiyorsun ve bu iğrenç kokusu geliyor. Çünkü kimse alçak gönüllü olmak istemedi. Kimse fedakar olmak istemedi ve en iğrenç iş yapmak istememiş. Çok teşekkürler. Kalkabilirsiniz. Evet. Ondan sonra İsa Mesih çok şaşılaşı bir şey yapıyor. Güzel kıyafeti çıkarıyor ve altında hani normal sıradan giysileri var. Bir havlu alıyor ve bir köle gibi davranıyor. Öğrencilerine teker teker gidiyor. Onların ayaklarını yıkıyor suyla. Ondan sonra onları kuruluyor, temizliyor havlu ile. Wow! Ta tarih boyunca bir hoca böyle bir şey asla yapmaz. Bu kölenin, en küçük kölenin işi oluyor. Ama İsa Mesih bunu yaptı. Neden? Neden acaba? Hikaye biraz devam edelim. Biraz kutsal kitaptan okuyoruz. Yuhanna 13'te. Ve ayet 3. İsa babanın her şeyi kendisine teslim ettiğini, kendisinin Tanrı'dan çıkıp geldiğini ve Tanrı'ya döneceğini biliyordu. Yemekten kalktı, üstlüğünü, hani onun güzel, şık kıyafetini bir yana koydu, bir havlu alıp beline doladı. Sonra bir leğene su doldurup öğrencilerin ayaklarını yıkamaya ve beline doladığı havluyla kurulamaya başladı. Ve burada üçüncü ayet çok ama çok önemli. İsa Mesih neden böyle bir şey yaptı? Neden kendini köle gibi oldu? Üçüncü ayette ne okuyoruz? İsa babanın her şeyi kendisine teslim ettiğini, kendisinin Tanrı'dan çıkıp geldiğini ve Tanrı'ya döneceğini biliyordu. İsa Mesih kısaca onun kimliğini biliyordu. Nereden geldiğini, kim olduğunu biliyordu. Ve bizim için aynı şey geçerli. Yani doğal olarak kimse kendilerini alçalamaz ki. Çünkü ya birisi benden faydalanırsa, ya birisi bana kötü bir şey söylerse, şikayet ederse, ne olur? Çünkü kimliğimiz bize dayanıyorsa, birisi bize karşı kötü davrandığında aldırıyoruz, kırılıyoruz. Ama kimliğimiz İsa Mesih'te ise hiçbir şey bizi sarsılamaz. Ancak kimliğimiz İsa Mesih'te bulunduysa ancak o zaman biz başkalarına hizmet edebiliriz. O zaman yeni antlaşma İncil'de bizim kimliğimizle ilgili hangi ayetler var? Birkaç tane okumak istedim. Galatyalardan şunu anlıyoruz. Çünkü Mesih İsa'ya iman ettiğiniz için hepiniz Tanrı'nın oğullarısınız. Mesih İsa'ya iman eder etmez bütün bu vaatler geçerli oluyor senin için, benim için. İsa Mesih'e iman ettiğimiz andan beri biz Tanrı'nın ailesinin bir parçasıyız. Biz Tanrı'nın oğullarıyız. Ve hiçbir şey bizden bunu ayrılamaz. Romalılarda Tanrı önceden belirlediği kişileri çağırdı, çağırdıklarını akladı ve akladıklarını yüceltti. Çok ilginç bir şey var bu ayette. Hepsi geçmiş zamanda bulunuyor. Değil mi? Belirlediği kişileri çağırdı, çağırdıklarını akladı ve akladıklarını yüceltti. Biz İsa Mesih'e iman edersek, o zaman biz çağırdık, aklandık, yüceltildik. Ve hiçbir şey buna karşı davranamaz. Bizim kimliğimiz güvenli. Bizim kimliğimiz böyle ayetler anlatıyor. Ya da Efeslilerde Tanrı bizi Mesih İsa'da Mesih ile birlikte diriltip göksel yerlerde oturttu. Bu da geçmiş zamanda da bulunuyor değil mi? Biz şimdi İsa Mesih'e iman edersek göksel yerlerde oturuyoruz. Tamam, bizim bedenimiz belki dünyada oluyor ama aynı zamanda bizim kimliğimiz güvenlikte. İsa Mesih ile birlikte. Başka bir yerde Tanrı'nın kendisini sevenlerle amacı uyarınca çağrılmış olanlarla birlikte her durumda iyilik için etkin olduğunu biliyoruz. Mesih İsa'ya iman etmez. Biz biz hemen bu vaate giriyoruz. Ve Tanrı her durumda bizim iyiliğimiz için etkin oluyor. Tanrı her durumda bizim iyiliğimiz için çalışıyor. Buna gerçekten iman ediyor muyuz? Hani iman etmek çok zor bu tarz ayetlere. Çünkü çoğu zaman biz zavallı kişi gibi hissediyoruz. Yani sanki bütün dünya bana karşı oluyor diye hissedebiliriz. Ama bu Tanrı'nın sözünü olduğuna inanıyoruz. Asla değişmez. Asla yalan söylemez. O yüzden bu sözleri sımsıkı tutalım. Ancak bizim kimliğimiz anlayabilirsek ve bu ayetlerden çok net bir şekilde anlıyoruz. Ancak o zaman başkalarına hizmet edebiliriz. Bizim güvenliğimiz bizden, bizim başarımızda, hangi okulda okuduğumuzda, hangi üniversiteden mezun olduğumuzda, hangi meslekte çalıştığımızda olmasın. Bizim kimliğimiz Mesih'te bulunsun. Mesih'te bulunalım. Ve böylelikle İsa Mesih bütün öğrencilere hizmet etti. Kendisi alçaltı, köle gibi oldu. Ve onlara çok güzel bir şekilde hizmet etti. Hizmet etti. Ve onu ihanet edecek olan kişi Yahuda İskariot bile hizmet etti. Hani İsa Mesih, kelam zaten diyor, İsa, Yahuda onu ihanet edeceğini biliyordu o an. Biliyordu ama yine de onun ayaklarını yıkadı. Yine de onun için köle olarak davrandı. Hikayemizle devam edelim. İsa, Simon Petros'a geldi. Simon, ya Rab, ayaklarını sen mi yıkayacaksın? Dedi. Simon Petrus çok seviyorum Simon Petrus'u. Yani her zaman çok ateşli bir şekilde, çok gayretli bir şekilde davranıyor. Ve zaten bunu daha sonra göreceğiz. Ama bu soru çok ilginç. Ne soruyor? Ayaklarımı yıkanacak mı? Yıkaması gerek yok demiyor. Ne diyor? Sen mi yıkayacaksın? Tamam, Matta yıkasın, Yahuda yıkasın. Ama sen, hani ayıp olduğunu biliyor. Sen yıkayamazsın, sen bizim hocamız. Hani şu alt tabakadakiler köle gibi davransınlar. Matta yapsın, Yahuda yapsın, Bartimay yapsın. Ama sen yapamazsın. Soru çok ilginç değil mi? Ve bu Petrus'un gururunu gösteriyor. Neden? Neden? Çünkü tamam, ben olmasın, benim belli bir konumum var. Sen de olmasın, sen de belli konumun var. Ama başkalar olsun. Yani gurur ne diyor? Sen yaparsan belki benim de yapmam gerekiyor. O zaman sen yapma ki ben yapmayayım. Gördünüz mü? Hani çok ilginç. Ve çoğu zaman biz de böyle düşünebiliriz. Yani sizin hakkınızda bilmiyorum ama ben mesela partiye, düğüne gittiğimizde, herkesle konuştuğumuzda sanki düşünüyorum. Yani bu kişiyle konuştuğumda, yani mesleğin nedir? Maaşın ne kadar? Hangi üniversiteden mezun oldun? Yani sanki onlara göre, yani ben daha üst miyim, daha küçük miyim diye hani sanki öğrenmeye çalışıyoruz değil mi? Ve belki kilisede aynı şey geçerli oluyor. Yani tamam, sen kaç senedir imanlısınız? Siz yani ne iş yapıyorsunuz? Yani laik bir iş mi ya da kilisede mi çalışıyorsun? Ve böylelikle bizim konumuz tam nerede olduğunu öğrenmeye çalışabiliriz. Ama arkadaşlar, kilisede hamdolsun dünyada gibi değil. Kilisede konumlar yok. Tamam, ruhsal yetkisi var ve bu Rab'den geliyor. Ama bizim göreceğimiz gibi kilisede ruhsal yetkiniz varsa daha da alçak olmanız gerekiyor. Dünyadan tam ters. Yani dünyada çok yetkin varsa, müdürümse müdür oluyorsam, o zaman herkes benim için çalışacak. Herkes benim söylediğimi yapacak. Hani ben müdürsem çay yapmam ki. Bizim çaycımız var onun için. Ama kilisede daha büyük bir yetkiniz varsa, o zaman daha alçak işleri yapmak zorundasınız. İsa Mesih böyle diyor. Kilisede tam ters oluyor. Konumlar yok. Herkes eşit kilisede. Hamdolsun. Hamdolsun. Biz sanki hani ne diyor? Biri Mesih'te ise yeni yaratıktır. Eski şeyler geçmiş, her şey yeni olmuştur. İman ettiğimizde eski olan ne varsa olsun. Biz ondan sonra tamamen yeni bir yaratık oluyoruz. Tamamen yeni bir yaratık oluyoruz. Kilisede herkes günahkar. Ben günahkarım, sen de günahkarsın. Haberiniz var. Ama biz kurtulduk. Mesih İsa'nın kan aracılığıyla herkes aynı kilisede. Hamdolsun. Hamdolsun. Ve İsa şunu diyor. Bilirsiniz ki ulusların önderleri sayılanlar, onlara egemen kesilir. İleri gelenleri de onlara ağırlıklarını hissettirirler. Sizin aranızda böyle olmayacak. Aranızda büyük olmak isteyen ötekilerin hizmetkarı olsun. Aranızda birinci olmak isteyen hepinizin kulu olsun. Çünkü insanoğlu bile hizmet edilmeye değil, hizmet etmeye ve canını birçokları için fidye olarak vermeye geldi. Ve aslında Atatürk bundan ilham aldı ve şöyle dedi. Millete efendilik yoktur, hizmet vardır. Millete efendilik yoktur, hizmet vardır dedi Atatürk. Ve kilisede aynı şey geçerli. Kilisede efendilik yoktur, hizmet vardır. O zaman İsa Simon Petrus'a nasıl cevaplıyor acaba? İsa ona şu yanıtı verdi. Ne yaptığını şimdi anlayamazsın ama sonra anlayacaksın dedi. Petrus, benim ayaklarımı asla yıkamayacaksın dedi. İsa, yıkamazsam yanımda yerin olmaz diye yanıtladı. Simon Petrus, ya Rab o halde yalnız ayaklarımı değil ellerimi başımı da yıka. Oh, Simon Petrus çok seviyorum. Wow. İşte ve bundan öğreniyoruz ki tamam bu çok iyi bir örnek bizim için ama aynı zamanda onun arkasında ruhsal gerçekler var. Hani biz bugün ilk okuduğumuz ayette öğrendik değil mi? Yani susamış olan bana gelsin, benden içsinler dedi İsa. Başka yerlerde işte yani içlerinden diri kaynak, diri su çıkacak. İsa hep bu su, bu temiz şeylerden bahsediyordu. Çünkü arkadaşlar doğal olarak biz kirlendik. Biz kirli kişiyiz, biz günah işledik. Herkes Tanrı'nın mükemmeliyetten yoksun kaldı. Biz sanki kirliyiz herkes. Ve su yoksa nasıl kendini yıkayabilirsin? Nasıl kendini temizleyebilirsin? Ancak İsa Mesih'in verdiği suyla yıkanabiliriz. İsa Mesih ancak bizi aklanabilir. O zaman İsa Mesih ne diyor Simon Petrus'a? Zaten ziyafete geldiğinde sen kendini yıkadın. Tamamen yıkadın, temizdin. İsa Mesih'e iman ettin mi? Rabbin ve kurtarıcın olarak kabul ettin mi? O zaman tek bir defa, ilk ve tek sefer yıkandın. Tamamen temiz sayılıyorsun. Hamdolsun, hamdolsun. Ama bu yollardan geçtiğimizde, hayattan geçtiğimizde kirleniyoruz. Değil mi? Dünyada bir sürü iğrençlik, pislik var. Biz hayattan geçtiğimizde kirleniyoruz. O yüzden her gün İsa Mesih'e gelip ya Rab lütfen beni yıka dememiz gerekiyor. Yani beni tamamen yıka dememiz hiç gerek yok. Zaten biz temiz sayılıyoruz. Ama bu dünyadan geçerken ellerimiz, ayaklarımız bazen kirli oluyor. Ve İsa Mesih'in suyla yıkanmamız gerekiyor. Harika bir şey var daha burada. İsa Mesih bizi yıkamak için kendini kirletti. Değil mi? Bu temizlik, bu kirlilik nereye gitti? Suya gitti. İsa Mesih'in ellerine gitti. Havluya gitti. Ve biz temizlendiğimizde, aklandığımızda bizim kirliliğimiz İsa Mesih'e sayılıyor. O kendini alçaldı, bu dünyaya geldi ve bize hizmet etmek çok seviyor. Ve yani bu çok sıradan bir rüya oluyor. Yani çoğu kişi bu rüya aracılığıyla Mesih'e geliyor. Bembeyaz bir adam gördüm. Yani ben birkaç hafta önce birisi şöyle anlatıyordu. Bembeyaz bir adam gördüm. Ona dokundum. Ve aniden kirli oldu. Ama ben temiz sayıldım. Değil mi? Yani böyle rüyalar gören var mı burada? Eminim var. İsa Mesih o kadar çok beyaz, o kadar çok temiz oluyor ki biz ona dokunduğumuzda kirli oluyor. Çünkü biz doğal olarak kirliyiz. Ama o kendisi alçalıyor bizim kirliliğimizi almak için. Hamdolsun ne kadar güzel, ne kadar çok seven bir Rabbimiz var. O zaman her gün itiraf ediyoruz, her gün tövbe ediyoruz Rabbi'ye. Özür dilerim bunu yaptığımda. Lütfen senin suyunla gel, benim ayaklarımı yine yıka diye dua ediyoruz. Ve aynı zamanda ona saygı göstermek istiyoruz. Yani İsa Mesih'e iman ettin mi? O zaman temizsin. Hemen yola girip çamurda kendini sarılmıyorsun değil mi? Hemen gidip istediğimiz günahlar işlemiyoruz. Temizlendiğimizde, güzel kıyafetler giydiğimizde. O zaman bu hizmet nasıl bir ruhsal disiplini oluyor? İsa Mesih devam ediyor. Onların ayaklarını yıkadıktan sonra giyinip yine sofraya oturdu. Size ne yaptığımı anlıyor musunuz? Dedi. Siz beni öğretmen ve Rab diye çağırıyorsunuz. Doğru söylüyorsunuz, öyleyim. Ben Rab ve öğretmen olduğum halde ayaklarınızı yıkadım. Öyleyse sizler de birbirinizin ayaklarını yıkamalısınız. Siz yaptığımın aynısını yapmanız için bir örnek gösterdim. Size doğrusunu söyleyeyim. Köle efendisinden, elçi de kendisi gönderenden üstün değildir. Bildiğiniz bu şeyleri yaparsanız ne mutlu size. Ne diyor? Çok açık bir şekilde ben Rab öğretmenim. Ben Rabbim ve öğretmenim. Ben Tanrıyım. Bunlar yaptığıma göre siz de ne diyor? İstersen yapabilirsin. Benden yani örnek alabilirsin. Yok. Sen de yapmalısınız diyor. Birbirimizin ayaklarımızı yıkamalıyız. Ondan sonra bir vaat var. Bildiğiniz bu şeyleri yaparsanız ne mutlu size. Ne mutlu bize diyor. Ve bu hem kilise içerisinde geçerli oluyor hem de dünyada geçerli oluyor. Hani kilise içerisinde birbirimize hizmet etmeliyiz ama aynı zamanda dünyadakilere de hizmet etmeliyiz. Neden? Çünkü hizmet ederek bizim benliğimiz öldürülüyor. Bizim benliğimiz öldürülüyor. Ve yüreğimizde alçak gönüllülük, fedakarlık yaratılıyor. Biri şöyle yazdı. Alçak gönüllü olmak istiyorsanız çevrenizdeki insanların zayıflıklarını ve yanlışlarını bağışlayın. Onların suçlarını örtün. Eksiklerini giderin. Onların mal varlığıyla sevinin. Üzüntülerini paylaşın. dostluklarını kabul edin. Kalabalıklarını göz ardı edin. Kötülüklerine karşı vermeyin. Hizmetçilerin hizmetçisi olun. Ve insanlığın ayak işlerini yapmaya gönüllü olun. Bizim bencilliğimiz, ben merkezliliğimizi öldürmek istiyorsak, ki İsa Mesih'e daha yakın yürümek istersek, hizmetçi olmamız gerekiyor. Hizmet etmemiz gerekiyor. Kilise olarak bencil yerine sencil olalım diyebilirsin. Yani bencillik nedir? Her şey benden dönüyor. Dünya benden dönüyor. Yani tamam, benim param yetmez. O zaman kiliseye veremem. Ben vaktim çok kısa oluyor. O yüzden senin evine gelip sana yardım edemem. Hep ben, hep bana dayanıyor. Ama sencilsek, sen ne istiyorsun diye düşünebiliriz. Sen ne istiyorsun? Sana nasıl hizmet edebilirim? Sen sormadan bile sana gelip yardım edebilirim. Sencil olursak. Ve bunu aslında Türkiye'ye geldiğimizden beri çok öğreniyoruz. Hani halk olarak siz çok misafirperversiniz. Biz geldiğimizde komşularımız bize yemek getirdiler. Değil mi? Yani bu çok güzel bir şey. Biz hiç sormadık. Zaten o zaman hiç Türkçe bilmiyorduk. Ama onlar, ha işte yani onlar herhalde aç. Bize güzel yemek verdiler. Ya da benim bir arkadaşım var. Her çıktığımda benden daha fakir, daha yoksul olduğu halde kredi kartlarını çıkarıyor ve her zaman yemeği ödüyor. Ve yemeğe gittiğinizde mesela eşlik ediyorsun değil mi? Hani tamam sen ne içersen ben de aynısını içeyim diyoruz Türkiye'de. Bunlar çok güzel. Bunlar sencil şeyler oluyor. Sencil şeyler oluyor. Yani hayal edebilir misiniz? Belki büyük bir bankada, büyük bir holdingde çalışıyorsunuz. Ve bir gün genel müdür şubenize geliyor. Şubenize geliyor. O zaman herkes en güzel, en şık kıyafetleriyle geliyor. Bütün ofis temizliyorsunuz. Müdür geliyor. Büyük genel müdür, head office'ten geliyor. Arabayla, şoförüyle geliyor. Ve gelir gelmez ona karşı çok saygı gösteriyorsunuz değil mi? Efendim neler yapabilirim senin için? Yani bir çay istiyor musun? Ama hayal edelim o geldiğinde bir lavabo fırçası alıp lavaboları temizlemeye gider. Asla olmuyor. Böyle bir şey hiç yok değil mi? Böyle bir şey hiç hayal edemeyiz bile. Ezber bozan oluyor. Yani biz anlayamayız. Ama İsa Mesih sanki aynısını yaptı ve bizim de aynısını yapmamız gerektiğini söyledi. Ve burada bizim yüreklerimiz çok önemli. Çünkü bir şey yaptığımızda sanki bizim yüreğimizde oh, bunu istemiyorum. Ya neden böyle? Yani her zaman en kötü iş ben yapıyorum. Oh, çok iyi bir hizmetkar olmam gerektiğini düşünebiliriz değil mi? Ama biz sevinerek en kötü, en iğrenç işlerini yaparsak bize daha değerli sayılıyor. O zaman her yaptığımızda sanki Rabbimize hizmet edercesine yapalım. Sanki ya Rab İsa Mesih senin için bu tuvalet temizliyorum. İsa Mesih hamdolsun bu güzel iş bana verdiğin için. Ve böyle bir sır öğrenebilirsek, böyle bir konumda bulunabilirsek her zaman yüreğimizde bize ne mutlu. Bize ne mutlu. Bizim bencilimiz gidecek ve biz Rabbimize çok daha yakın olabiliriz. Çok daha yakın yürüyebiliriz. İlk Hristiyanlar bunu çok iyi biliyorlardı. Ve biz tarihten yani bakıyoruz, görüyoruz. İsa'dan 200-250 sene sonra bütün Roma İmparatorluğunda Hristiyanlık yayıldı ve en sonunda Roma İmparatorluğu'nun dini oldu. Bütün öbür dinler yasaklandı. Tek din Hristiyanlık olarak kabul edildi. Roma İmparatorluğu İspanya'dan Hindistan'a kadar, İsrail'e kadar o kadar çok büyük. Yani Yunanistan, İtalya, Fransa, İngiltere, hani bütün Avrupa hem de yani Afrika'nın bir sürü ülkelerinde bulunuyordu. 250 sene içerisinde Hristiyanlık tek bir kişinin ölmesinden bütün Roma İmparatorluğu'na neredeyse bütün dünyaya yaydı. Neden? Neden? Aslında İsa'dan 200 sene sonra büyük bir hastalık, çok kötü, bulaşıcı bir hastalık vardı. Ve Mısır'da tek bir şehirde günde 2000-3000 kişi ölüyordu bu hastalıktan dolayı. Ve çoğu tarihçilere göre bu hastalık Roma İmparatorluğu'nun nüfusunu 1/3 öldürmüş. Çok kötü, çok kötü. Yani belki dünyada en kötü hastalık, yani yaşadığımız en kötü hastalık oldu. Ve Dionysus, Mısır'da Dionysus diye bir papaz şöyle yazdı. Hristiyan kardeşlerimizin çoğunu sınırsız sevgi ve sadakat gösterdi. Kendi değil, yalnızca öbürler hakkında düşündüler. Tehlikeyi düşünmeyerek hastalara iyice baktılar. Her ihtiyaca Mesih gibi karşıladılar. Komşuların hastalığı yakalayıp onların yerine öldüğünde çok mutlu bir şekilde bu hayattan vedalaştılar. En iyi kardeşlerimiz bu şekilde hayatlarını kaybettiler. Büyük alçak gönüllülük ve güçlü imaniyle şehit gibi oldular. Hristiyan olmayanlar ise tam ters davrandılar. Hastalık gelir gelmez hasta olanları uzaklaştırdılar. En yakın aileleri bile bu şehirden, en yakın aileleri bile ve şehirden kaçtılar. Kaçarken hastaları yolda bıraktılar. Ölü cesetleri gömmediler. Böylelikle hastalıktan kaçmaya çalıştılar. Ama kaçmak çok zordu. Ve bundan yine 100 sene sonra son Hristiyan olmayan Roma İmparatoru Julian şöyle yazdı. İşte yani öbür dinlere, hani pagan diye bir din var o zaman. Şu imansız Hristiyanlar yalnızca kendi fakirlere destek vermiyorlar, bizimkilere de veriyorlar. Böylelikle fakirlerimizin bizden desteği eksik kaldığını görebilir. Yani bu ilk Hristiyanlar bu sır anladılar. Değil mi? Kendileri düşünmediler. Başka herkesi düşündüler. İmanlı olmayanlar bile para verdiler, destekte bulunuyorlardı. O günlerde bu belki dünyada ilk kez oldu. Hani birisi başka kişiler hakkında düşündüğünü. O zaman biz de böyle olalım. Hem kişisel hayatlarımızda hem de kilisemizde. Ve sonuç olarak Filiplilerden çok önemli, çok ünlü ayetler okumak istiyorum. Filipiler 2. Mesih İsa'daki düşünce sizde de olsun. Mesih, Tanrı özüne sahip olduğu halde Tanrı'ya eşitliği sımsıkı sarılacak bir hak saymadı. Değil mi? Biz bugün gördük. İsa Mesih, Tanrı olduğu halde Tanrı'yla eşitliği sımsıkı sarılacak bir hak saymadı. Ama kul özünü alıp insan benzeyişinde doğurarak ululuğunu bir yana bıraktı. İnsan biçimine bürünmüş olarak ölüme, çarma üzerinde yani en kötü ölüm bile kabul etti. Boyun eğip kendini alçaldı. Neden? Ondan sonra ne oldu? Bunun için diyor. Rastlantı değil, Bundan dolayı, bunun içinde Tanrı onu pek çok yükseltti ve ona her adın üstünde olan adı bağışladı. Öyle ki isminin adı anıldığında gökteki, yerdeki ve yer altındakilerin hepsi diz çöksün. Ve her dil Baba Tanrı'nın yüceltilmesi için Mesih İsa'nın Rab olduğunu açıkça söylesin. O zaman İsa Mesih bizim büyük önderimizden örnek alalım. Bir sürü din var dünyada. Belki kılıç aracılığıyla yaydılar. Belki güzel felsefe, güzel öğretiş aracılığıyla yaydılar. Hristiyanlık nasıl yaydı? Nasıl oldu? Kirli bir havlu aracılığıyla. Herkese hizmet aracılığıyla. Ve bu ayetler bizim için de geçerli. İsa Mesih nasıl kendisi alçaldıysa, biz de kendimizi alçaltırsak, Tanrı bizi yükseltecek son günlerde. Tanrı Mesih'e nasıl davrandıysa bize de davranacak. O zaman kardeşler, kimliğimiz onda bulunsun, kendimizde değil. Kimliğimiz Mesih'te bulunsun. İncil'deki vaatler bizim için geçerli olduğunu anlayalım. Ve havlular alıp herkese hizmet edelim.